Ayrım 19.
Çöküntü devirlerinde iki çeşit insan meydana çıkıyor. Namussuzlarla namussuzlar. İki tarafta fırsatın boğuşma büyük bir şiddetle açıktan yürüyor. Hele önce vatandaş, sonra insan olunması gereken dehşetli sıralarda faziletle alçaklığın boğuşması kadar korkunç muharebe yok. Muharebede düşman karşıdadır, üniformalıdır. Az da olsa, çok da olsa bir zaman sonra önemi kalmaz. Kaçarsın, kovalarsın, anında ölenler, yaralananlar olur. Ama hep ileriye bakmanın bir rahatlığı vardır. Oysa esir bir şehirde dost kim, düşman kim bilinmez. İhsan işte böyle dedi. Ben peki diyorum. Neden bu hale gelmiş? Başkalarını anlarım. Kolunu vatan için veren biri. Ben hiç sıkıntı çekmediğim halde kurtuluş diye kıvranırken onun vücudunun bir parçası mezarda. İhsan bir cigara yaktı. Galiba bunu içini çektiğini benden saklamak için yaptı. Muharebelerde herkes yiğitçe dövüşmez ki dedi. Bakalım bu nasıl bir adamdı? Nereden geldi? O ana kadar nasıl yaşadı? İçinde intikam hissi saklamak için insanın önce yılmamak gücüne sahip olması lazım. Bazısını şarapnel yıldırmaz da sefalet yıldırır. Ben artık bitmiş bir adamım der. Buna da kendisini bir kere inandırırsa insanın düşemeyeceği alçaklık çukuru kalmaz. Yılgınlık adamda hesap, kitap, akıl, mantık bırakmıyor. Bir yedek subay arkadaşım vardı. Çiçek meraklısıydı. Esir kampında mutlaka iki konserve kutusunda iki incecik yeşillik bulunduruyordu. Geçen gün rastladım. Bir kahveye oturup konuştuk. Muharebede o kadar pervasızdı ki eski çavuşlar onun takımına düşmemek için dua ederlerdi. Sanırsın 100 kere denemiş de inanmış ki kurşun vurmaz, mitralyöz biçmez, gülle parçalamaz, tifüs öldürmez, açlık, susuzluk insanı güçten düşürmez. Sporda bile öyle pervasızlık yapılmaz. Onun da bir kaidesi, hatta kurnazlığı vardır. Kuvvetlerini karşısındakine göre idare etmek ister. Anadolu'ya geçecek misin diye sordum. Zerre kadar utanç durmadan hayır dedi. Ben bu işe hiç karışmayacağım dedi. Doğrusunu ister misin? Benim gözüm yıldı. Ben artık hiçbir işe yaramam dedi. Annesine birkaç defa ölüm haberi gelmiş. Çünkü birkaç defa haftalarca düşman içinde kaldı. Hepimiz öldüğüne inandık. Sonra esir düştü. Gene öldüğünü söylemişler. Hatta ailesine aylık bile bağlanmış. İstanbul'a döndük dedi. Bir akşam üzeri. Bizim mahallede bir yokuş vardı. Alacakaranlıkta bunu çıkıyorum. Bir yeldirmeli kadın da iniyor. Neredense annem olduğunu tanıdım. Bakkala yoğurt almaya gidiyormuş. O kadar heyecanlanmışım ki duvara dayanarak bekledim. Benim hizama gelince anne dedim. Bunu demedim, adeta inledim. Neredeyse ağlayacaktım. O da benim sesimi tanıdı. İsmail sen misin diye sordu. Hani gereksiz sorular vardır ya, işte onlardan birisi. Yoksa beni tanıdı. Ne yaptı bilir misin? Elindeki kaseyi eğilip yere koyduktan sonra kucakladı beni. Biz ana oğul öylece ağlaşırken yemin ederim ki aklı fikri yere bıraktığı kasedeydi. Aman kırılmasın. Ben belki kendimi yüzlerce defa o kaseden daha değersizmişim gibi ölüme attım. Bunu sen gördün, bilirsin. Annem mezardan geri gelen olduğu için kenarı çatlak bir kaseyi, vallahi kenarı çatlaktı, eskici Yahudi iki kuruş vermezdi, yere atamadı. Sonra akrabaları, dostları, komşuları, hemşireleri dolaştım. Hepsinde bu kaseyi atamamak hayli fazlasıyla vardı. Harbe gidenler haklı olarak umursamaz olmuşlardı. Bir suretle yakalarını kurtaranlar ise bizim karşımızda vicdan azabı çekiyorlar. Bu duyguyla yenilginin suçu açıktan açığa bize yükletiyorlardı. Sanki neye yaradı anlamına gelen bir alaycı, kırıcı bakışlarla bakıyorlar ki dayanılmaz dedi. Bir şeyler söyledim. Hata ediyordu elbette. Ama bitmiş bir adama mantık kâr eder mi? Aldırma kızım. İhsan bana ilk defa işte o gece böyle kızım demiştir. Hiç aldırma. İhanet bir kolunu cephede bırakmış, bir savaş sakatı kılığına girmişse bunun bir tek anlamı olur. İnsanlığımıza vurulan bu canlı hakareti temizlemek için kadın, erkek, çocuk, biz yılmayanlar daha çok, daha şiddetli, daha geberesiye çalışacağız. Biz uçurumdan gözü kapalı atlar gibi ötekileri de hatırla bakalım. Onlar o kadar kahramanken senin oturup ağlaman da insanlığımıza yakışmaz. 66 oynar gibi gülerek ölüme giden lastakacıları, Marmara'ya cephane yüklerken ne var diye tekneye çıkmak isteyen gümrük muhafaza memuruna sarılıp beraber denize atlayarak beraber boğulan hamal Kürt Musoyu, tevkif edilecek arkadaşlarına kaçma fırsatı vermek için elini mahsustan dişliye kaptıran tesviyeci Ahmet Usta'yı, doğma büyüme İstanbul'da olduğu, ömründe bir kere bile Heybeli'ye geçmediği halde sınıftaki kürsüsünün altında kendisini şeytan adasına götürecek kadar tehlikeli belgeler saklayan genç öğretmenleri, tavuk kesemeyecek derecede yufka yürekli iken işgal kuvvetlerini, zabitlerini karanlıkta bıçaklamaktan çekinmeyen esnafları, ameleleri, burada kalmak emrini alınca gidip dövüşemeyeceklerini ağlayan, Trablusgarp'ta, Balkan'da, seferberlikte durup dinlenmeden dövüşmüş subayları, gizli teşkilata çalışan 10-12 yaşındaki çocuk Muratları, polis müdüriyeti zindanlarında kuvayi milliyecilere işkence ederken ilk fırsatta kulaklarına eğilip "Biraz daha dişini sık kardeşim, dövmekten şimdi vazgeçeceğiz, aman söyleme" diye fısıldayan polis neferlerini, hele hepsinin üstünde bizim İzmirli Niyazi'yi düşün. İhsan böylece Niyazi ağabeyimi hatırlatır hatırlatmaz bana bir cesaret geldi. Bana ne zaman ümitsizliğe düşsem Niyazi ağabeyimi hatırlarım. İzmirli Niyazi Efendi'yi tanımak, meşrutiyeti, Balkan'ı, seferberliği, Kuvayi Milliye'yi tek bir adam gibi tanımak demekti. Niyazi Efendi 16 yaşında İzmir'de cinayet mahkemesinde katip olarak çalışmaya başlamış, 20 yaşında evlenmiş, 24 yaşında yani 1903'te Jön Türklere merak saldırarak her şeyini yüzüstü bırakıp Avrupa'ya atlamıştı. İşte o tarihten beri Niyazi Efendi'nin karışmadığı hiçbir büyük tarihi olay yoktu. Hareket ordusuyla beraber İstanbul'a gelip 31 Mart'ta Taşkışla'da yobazlarla dövüşmüş, Trablus'a, Balkan'a gitmiş, seferberliğin bütün cephelerinde başçavuş olarak bulunmuştur. Demirci Efe ile beraber Yunan'a ilk kurşunu atanların arasında Niyazi Efendi de vardı. Biricik oğlunu Rum çeteleri sırf Niyazi'den öç almak için kesmişler. 16 yaşındaki kızının ırzına geçmişlerdi. Karısından 1,5 senedir mektup gelmiyordu. İki defa kadını bulmaya gitmiş, binbir tehlikeyi göze alarak Yunan işgalindeki topraklara geçmiş, iki defasında da önemli haberler topladığından karısını bulmayı başka bir sefere bırakarak geri dönmüştü. Abdülhamid'in zamanı John Türklerin Paris'te çıkardıkları gazetede mürettiplik ettiğinden gene küçük bir basım evinde mürettiplik ediyor gibi görünüyordu. Karakol teşkilatıyla MM grubuyla işbirliği vardı. Bu sebeple bazı haftalarca görülmez, ölüsünden dirisinden haber alınmazdı. Düşmana karşı duyduğu kin bir ikinci kalp gibiydi. Kalp nasıl gece gündüz ölüme kadar asla durmazsa Niyazi Efendi'nin kini de öylece kendi kendine artarak çalışıyordu. Nerede bir tehlikeli iş sezse koşar, hizmete koşulurdu. Ondaki cesaret artık cesarete bile benzemeyen, tarifsiz, ancak ölülerde, bir de dirilerde bulunabilir, korkunç bir haldi. Vatan için evvela gençliğini, sonra kanını, daha sonra oğlunu, daha sonra namusunu, en sonra da memleketini vermiş olduğunu düşünerek arkadaşlar onu kollayıp ileri atmaktan alıkoymasalar çoktan ölmüş ya da çoktan şeytan adasını boylamış olacaktı. İlk zamanlar böyle bir korumadan şüphelenmemiştim. Bir de baktım bizi kolluyor arkadaşlar diye öfkeyle anlatmıştı bir kere. Kan başıma sıçradı. Doğruca başvurulacak yere başvurdum. Güldüler. "Sen bize lazımsın" dediler. "Ben ölmekten başka ne işe yararım ki yahu" dedim. "Yararsın, yaramaz olur musun? Uslu duracaksın. Can verecek aslanın kıtlığına kıran girmedi. Ya ben? Sen zaferi göreceksin. Senin de vazifen işte bu. Bazı yoruluyorum. Şöyle bir yatağa uzanmak ihtiyacı duyulur ya, tıpatıp öyle bir ihtiyaçla ölümü aradığım oluyor. Birkaç kere kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Lakin bu iş bana kancıklık gibi geldi." Niyazi Efendi tehlikeli işlere girmeden de pekala kıymetli hizmetler görüyordu. Polis müdüriyetinde, jandarma dairesinde, merkez kumandanlığında ahbapları vardı. Hele yakalanan arkadaşlardan haber alma işlerinde yeri doldurulmaz. Karadayı idarehanesine haftada bir defa muhakkak uğrar. Nedime Hanım'ı yoklardı. Kamil Bey'in işe başladığının üçüncü günü akşam üzeri gidecekleri sırada kapı açılmış. Nedime Hanım, Niyazi ağabey diye hafif bir sevinç çığlığı koyuvererek geleni karşılamak üzere ayağa kalkmıştı. Saçları şakaklarında biraz kırlaşmış, hafif kamburcu adam Nedime Hanım'a saygıyla yaklaştı, elini sıktı. "Rica ederim, rica ederim yenge, oturunuz rica ederim. Neredesiniz? Bizi hep merakta bırakırsınız." Niyazi Efendi'nin Kamil Bey'e baktığını görünce, "Size yeni arkadaşımız Kamil Bey Efendi'yi tanıtayım. İhsan'ın dostlarından, okul arkadaşı." Sonra Kamil Bey'e dönerek kendisine ait büyük bir eser gösterir gibi elini uzatıp gösterdi. "İşte benim Niyazi ağabeyim." Toka ettiler ve kısa birer bakışla birbirlerini gözden geçirdiler. Hemen bu bir tek bakışla da dost oldular. Nedime Hanım, Niyazi ağabeysinin saatini sordu. Karısından mektup alıp almadığını öğrenmek istedi. Geçen hafta niçin uğramamıştı da kendisini merakta bırakmıştı. İhsan'a kederlenmesin diye yalan söyledim. Dün görüştük dedim. Bağışlayın yengeciğim, işlerden baş alamadım. Ya biz ne yapacağız? Niyazi Efendi elleri dizlerinde öyle oturuyor, Nedime Hanım'ın yüzüne adeta tapmaya benzeyen bir saygıyla bakıyordu. Kamil Bey ömründe ilk defa işte o akşam bir erkeği hakikaten kıskanmış, ertesi sabah şöyle havadan sudan bahseder gibi Niyazi ağabeyle nasıl tanıştığını Nedime Hanım'dan sormuştu. Kendisini İhsan tevkif edilinceye kadar pek az tanırdım. İhsan'ın tevkif edildiği geceydi. Dünya üzerinde yapayalnız kalmışım gibi dehşete kapılmıştım. Ölmek istiyordum. Öyle bir yerde bulunuyordum ki bulunduğum yerde rahmetli babam bile bana yardım edemezdi. Hiç unutmam. Hava sıcak olduğu halde sırtıma nereden elimine geçtiğini bilmediğim bir hırka almışım. Kollarımı sımsıkı göğsüme kavuşturmuşum. Salonda dişim ağrıyor gibi dolaşıyordum. İnsana ihtiyacım vardı. Birisine. Benimle beraber ağlayacak birisine değil, tutunacak birisine. Kapı çalındı. Az kalsın korkudan düşüyordum. Artık benim evime felaketten, uğursuzluktan başka bir şey gelemezdi ki. Kapı bir daha çalındı. Birdenbire İhsan, İhsan geldi diye sevindim. İskemleye, kapı pervazına çarpılarak dışarıya koştum. Hizmetçi mutfaktan çıktı. Kendim yetişemezsem bir felaket olacakmış gibi merdivenleri indim. Kapı önünde nefesim tükendi. Hırka sırtımdan düşmüştü. Dişlerim birbirine vuruyor. Avazım çıktığı kadar İhsan diye bağırmak istediğim halde sesim çıkmıyordu. Aklımla değil, buna eminim seziş kuvvetiyle kim o demişim. Açınız lütfen dediler. Sevincin fazlası korkudan da acıdan da fena. Ses yabancıydı. İhsan gelmemişti. Hemen toplandım. Galiba biraz da memnun oldum. Buna memnunluk denemezse de ona benzer bir şey. Kimsiniz diye sorup soluğumu keserek bekledim. Polis diyeceğine %100 emindim ki ben Niyazi, İzmirli. Lütfen açar mısınız dedi. Kapıyı açtım, içeri girdi. İlk anda büsbütün çıkardığı kamburuyla pek zamansız gelen, pek işe yaramaz bir ziyaretçi etkisi bıraktı. Yüzüme bakar bakmaz halimi anladı, kapıyı örttü. Geldiğim iyi olmuş hanım yenge, aptal gibi. Yarın görüşürüz, şimdi rahatsız etmemeli diyecektim az daha. İhsan'ı gördünüz mü? Evet gördüm, daha doğrusu haber aldım. İyidir, rahattır, merak etmemenizi istiyor. Nerede? Bekir Ağa bölüğünde. Ellerimi yanaklarıma kapattım, işkence ederler. Hayır, sizi şerefimle temin ederim ki kılına bile dokunmayacaklar. Bütün tedbirler alındı. Haydi yukarı buyurun. Örgütümüz namına geliyorum. Gerekirse İstanbul'u baştan başa yakar, isterseniz İhsan Bey'i size getiririz. Bunlar belki o anda öyle pek inanılır sözler değildi. Fakat tesadüfe bakınız ki uzaktan İstanbulluların pek alışık oldukları kaba bir ses yangın var diye bağırdı. Bekçilerimizin böyle bağırmalarını hepimiz biliriz. Bu bağırtı gece karanlığında hepimize biraz korku, biraz yürek oynaması verir. Uğursuzlukla doldur. Sizi Allah inandırsın ki dünyanın hiçbir sesi, hatta bizzat İhsan'ın işte geldim diyerek kapıdan içeri girmesi bile beni o anda bekçinin bağırması kadar sakinleştiremezdi. Üzerimdeki bunaltıcı duman sanki kalktı. Sıkışmış ciğerlerime temiz hava doldu. Yeniden yaşamaya başladım. Niyazi ağabey yukarı çıktı. Benim o zamana kadar hatırıma getirmediğim şeylerden söz etti. İhsan'a lokantadan yemek götürülmüş, cigarası da bolmuş, İngilizlerin baskısı üzerine tevkif edilmiş, yaptığı yayından ürkmüşler, diretmişler, adliye nezareti tevkifine razı değil, şimdi merkez kumandanlığı aracılığıyla geçici olarak tutuklu bulunuyor, merak edecek bir şey yok. Hem işin iç yüzünü de öğrendik, iftiraymış, bazı önemli kağıtlar kaybolmuş, İhsan Bey'in Ankara'ya gönderdiğinden şüpheleniyorlar dedi. Gerçekten böyle kağıtlar var mıymış diye sordum, varmış dedi. İhsan Bey'e verildiyse diyerek arkadaşlar beni yolladılar. Hem size İhsan Bey'den haber getiriyorum hem de örgütümüzün emrini. Eğer kağıtlar buradaysa bana vereceksiniz. Evin yarın öbür gün bir daha aranması ihtimali var. Böyle bir evrak gelmemişti. Emin olup olmadığımı sordu. Emindim. Gazete için ne düşündüğümü sordu. Karadayı'yı ben çıkarmaya devam edeceğim demez miyim? Yemin ederim ki bu söz ağzımdan adeta kendiliğinden çıktı. İhsan'la böyle şeyi şaka için olsun görüşmemiştik. Birisi bana tek başıma Babali'de gazetecilik yapacağımı söyleseydi böyle bir iş yapmaktan değil, böyle bir söz duymaktan bile korkardım. Ama insan çaresiz kalınca korktuğu işleri hem de dizleri birbirine vura vura pek güzel yapıyor. Niyazi ağabey şaşırdı. Sahi mi diye sordu. Sizi tebrik ederim yengeciğim. Hakkından gelebilir misin? Yani yorulmaz mısın demek istedim. Yorulmayacağımı, hakkından geleceğime de emin olduğumu söyledim. Bana bu cesareti Niyazi ağabeyimin varlığı vermiştir. Onun hayatını İhsan'dan dinlemiştim. Bunu o anda hatırlamak kesin karar vermeme yetti. Bekçi dışarıda yangın var diye bağırarak sopasını taşlara vuruyor, gittikçe yaklaşıyordu. Neresinin yandığını henüz anlayamıyorduk. Fakat ben Türk milletinin İhsan'ı kurtarmak için daha şimdiden dünyayı yakmaya başladığına inanmıştım. Bekçi sopasını her vuruşta bu inanışımı vatanın toprağına sanki biraz daha mıhlıyordu. O gece haklı bir amaç uğruna bilinen bilinmeyen arkadaşlarla beraber mücadele etmenin emsalsiz güvenini, bunun yüreğe verdiği ferahlığı bir daha unutmamak üzere duydum. O gece yıllardır farkına varmadan bir ağabey sahibi olamamanın acısını çektiğimi anladım. O anda hem ağabey sahibi olmamamanın yetimliğini hem de ağabey sahibi olmanın bahtiyarlığını yaşıyordum. İşte bu ağabey Niyazi ağabeydir. Kamil Bey sabah oluyor diye düşündü. Hay Allah sizden razı olsun kardeşlerim diyerek ellerini memnunlukla ovuşturdu. İhsan'la Ahmet kendisine başvurmayı düşünmediyseler de bu işe karışmadan yaşayıp ölseydi. Dünyada bundan daha müthiş bir bahtsızlık olamazdı. Sonraları Ayşe'nin yüzüne nasıl bakardım? Bütün Ayşelerin yüzüne. Babacığım Kurtuluş Harbi sırasında siz nerede bulunuyordunuz diye sorsa, çok şükür, hay Allah müstahakını versin, isabet ki tehlikedeyim azizim. İnsanlık, vatandaşlık ve babalık şerefimin lekelendiğini hiç fark etmeyebilirdim. Bundan hatta şüphelenmezdim bile. Sanki Ayşe karşısındaymış gibi gülümsedi, parmağını uzatarak, Comprima petit Carmen Chérie diye mırıldandı. Gerindi, gidip yatmaya karar verdi. Lambayı söndürdü. Ay ışığı bu sefer de donuk bir duman gibi odayı doldurmuştu. Kamil Bey ayaklarını sürükleyerek pencereye yaklaştı. Işık bahçedeki ağaç gölgeleri arasındaki karlarda daha parlak görünüyordu. Birdenbire dondurucu soğuğu iliklerinde duydu. Şu anda Eskişehir taraflarında dövüşüyorlar. 4-5 gündür Çerkez Etem kuvvetleriyle çarpışıldığı haberleri geliyor. Anlaşılır gibi değil. Yunan saldırısı da ha başladı ha başlayacak. Kahvede bu gece herkes soluklarını kesmiş gibiydi. Kamil Bey kocaman yumruğunu çaresizlikle sıktı. Dövüşenler varken senin burada iş görmüyormuşçasına övünmen ayıp. Bu ne adi iş bölümü. Ölüme karşılık Karadayı mecmuasını çıkarmak. Tüh Allah belanı versin. Ayşe'yi uyandırmaktan korkarak ayaklarının ucuna basa basa hırsız gibi yukarı çıktı. Kendisinden biraz iğreniyordu. İdarehaneye girdiği zaman Nedime Hanım'ın ilk sözü Niyazi ağabey gelmedi demek oldu. Kamil Bey duymamış gibi sordu. Ne haber? Hiçbir şey duymadım. Daha doğrusu her kafadan bir ses çıkıyor. Vapurda birisi Eskişehir düştü diyordu. Niyazi ağabey nerede kaldı? Nasıl önleyemediler bu Çerkez Ethem rezilliğini? İnsan deli olur. Daha beteri de var. Demirci Efe kuvvetleriyle çarpışmış ordu birlikleri. Demeyin. Şu halde Çerkeslik Türklük meselesi değil. Ne meselesi olduğunu bilmem. Biz birbirimizi yerken düşman yürüdü. Eskişehir düştüyse Ankara dayanabilir mi? Nerede kaldı bu Niyazi abi? Nedime Hanım, Niyazi abisinin gecikmesini sinirlerinin bozukluğunu örtmek için kullanmak istiyordu. Kamil Bey birisini avutacak halde olmamasına rağmen kadına acıdı. Gelir neredeyse, meraklanmayın. Hiç bu kadar gecikmezdi, 10 gün oluyor. Gelir, bugün mutlaka uğrar, hem de haber getirir. İnşallah. Lakin bu sefer sahiden gücendim. Gelmeyince tevkif mi edildi, başına bir felaket mi geldi diye deliye dönüyorum. Yapayalnız yaşıyor. Son defa gördüğüm zaman benden sakladı ama biraz hastaydı. Öksürüyordu yapayalnız. Ona kim bakar? İhsan da orada yalnız ama Niyazi ağabey gibi değil ki. Ne de olsa bir bardak su verecek birisi bulunur. Niyazi ağabeyin hiç kimsesi yok. Adresini de saklıyor. Kimden öğrenebiliriz acaba? Bilmem. Bilen de yoktur. Birkaç defa sordum. Nerede akşam orada sabah dedi. Nedense gözümün önüne hep medrese odaları gelir. Medrese odalarında ısınmak, uyumak, gülmek, hatta ağlamak imkansız gibi şeyler düşünürüm. Bu odalarda bir şey öğrenmenin de imkanı yoktur. Ancak hiçbir şey anlamadan Kur'an ezberlenir. Başka bir iş yapılmaz. Niyazi ağabey galiba onlardan birisinde oturuyor. Kapısı gece gündüz açık duran, süprüntü dolu bir avlu. Muslukları aşırılmış, bir kupkuru çeşme. Belki bir köşede bir eski teneşir ile kullanıla kullana harap olmuş birkaç tabut bile vardır. Odanın döşemesinde donmuş mum damlaları, duvarda asırlık çıra işi, pencerede örümcek ağından tül perde, tertemiz bir yatak, yastığın altında Niyazi ağabeyin sevgili gold tabancası. Hastaysa neler sayıklar. Hasta olsa baktıracak adam da bulunmasa elbette haber yollardı. Zaten o kadar çok dostu var ki yalnızlıktan çok kalabalıktan yakınsa gerek. Ayrıca Kamil Bey sözün burasında koltuğun kenarlarına dayanarak gövdesini yukarı kaldırıp öylece dışarısını dinledi. Zaferi yazıyor, zaferi. Merdiven başında odabaşıya rastladı. Az kalsın adamcağızı deviriyordu. İşte beyim size bir gazete. Kamil Bey yavaşça okudu. Yunan ordusu İnönü'nde yapılan muharebe neticesinde Bursa yakınlarındaki mevzilerine çekilmek zorunda kalmıştır. Ağır can kayıpları verdiği, birçok malzeme bıraktığı söylenmektedir. Nedime Hanım daha fazla dinlemedi. Deli gibi paltosuna koştu. Bir taraftan giyinirken bir taraftan birisini azarlar gibi enikonu bağırıyordu. Veriniz gazeteyi bana. İhsan'a götürmeli. Hemen. Ben de geleceğim. Nedime Hanım karşılık vermedi. Gazeteyi buruşturup eline aldı. Kamil Bey'in arkasına takıldığını bile fark etmeden hızlı hızlı yürüdü. Sevinmeyi ancak yokuşu bitirince bir İngiliz çavuşuna rastladıkları zaman akıl ettiler. Nedime Hanım çavuşu göz ucuyla gösterip gözlerini kıstı. Aptallığın üniforma giymesi de ne tuhaf. İnsan şunu insan sanıp neredeyse aldanacak. Yürüsenize kuzum, hadi. Aynı gün öğleden sonra idarehaneye bir büyük şairde iki tane genç şair geldi. Üstad gene her zamanki gibi öfkeliydi ama bugün Nedime Hanım da ondan daha iyi bir halde değildi. İkisi de hemen aynı zamanda sordular. Okudunuz mu? Büyük şair kendisini bir koltuğa bıraktı. Evet okudum. Ben artık rüyalara hiç inanmayacağım beyefendi. Aklım başımdayken, irademe sahipken inanmam ya. Fakat insan ne de olsa yaşadığı çevrenin inanışlarına kaptırıyor kendisini aptal gibi. Bir rüya görmüştüm. Bulanık bir suya batıyorum. Mutlaka canım sıkılır diyordum.